Ayrım 28. Akıl Çağı. Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 219. 13. Haksızlık ediyor dedi Boris. İviç, evet dedi. Zola'ya yardım ettiğini sanıyor. Sonra kuru bir sesle güldü. Boris sustu, memnundu. İviç'ten başka kimse onu anlayamazdı. Zemin kata inen merdivenden yana bakarak sertlikle bu sefer işin tadını kaçırdı diye düşündü. Kimsenin onun az önce benimle konuştuğu şekilde konuşmaya hakkı yoktur. Ben Hortiger değilim. Hala merdivene bakıyor. Yukarı çıktığı zaman Matthew'un onlara bakıp gülümseyeceğini umuyordu. Matthew göründü. Onlara bakmadan çıktı gitti. Boris'in içinde bir yer burkulmuştu. Pek kurumluydu dedi. Kim? Matthew şimdi çıktı. İviç yanıt vermedi. Yüzü anlamsızdı. Sarılı eline bakıyordu. Bana kızdı dedi Boris. Benim vicdansız olduğuma karar verdi. Evet ama unutur. Sonra omuzlarını silkerek devam etti. Bu kadar ahlaklı göründüğü zaman ondan hoşlanmıyorum. Boris ben seviyorum dedi. Biraz düşündü devam etti. Ama ben ondan daha ahlaklıyım aslında. Pöf dedi İviç. Taburenin üzerinde hafif hafif sallanıyordu. Yüzünde ahmak bir ifadeyle yanaklarını şişirerek düşünüyordu. Sesinde edepsizce bir şeylerle, ahlakın da Allah belasını versin dedi. Vız geliyor bana ahlak. Boris kendini birden yalnız hissetti. İviç'e sokulmak isterdi ama Matthew aralarındaydı. Haksızlık ediyor dedi Boris. Bana derdimi anlatacak vakit bırakmadı. İviç bilmiş bir tavırla bazı şeyler var ki ona anlatamazsın dedi. Boris sustu. Her zamanki gibi karşı koymadı ama içinden Matthew'a her şeyin anlatılabileceğini düşünüyordu. Yalnızca onun kıvamında iyi bir gününde olması gerekti. Boris İviç'le konuşurken daima onun zihnindeki Matthew hayalinin kendi bildiği Matthew'a benzemediğini sezinliyordu. İviç'inki daha yavan, daha sığ bir Matthew'ydu. İviç isteksizce güler gibi yaptı. Sen yok musun dedi. Katır gibi inatçısın vallahi. Boris yanıt vermedi. Fırsat bulursa Matthew'a neler söyleyebileceğini tasarlıyordu. Ona bencil bir küçük budala olmadığını söyleyecekti. Ona Lola'yı öldü sandığı için müthiş sarsıntı geçirdiğini anlatacaktı. Çok sarsılmıştı. Hatta bir ara acı çekmekten korkmuştu. Bu onu dehşete düşürmüştü. Çünkü Boris ıstırabı çok aşağılayıcı, çok ilkel bir şey sayıyordu. Kendinde duymaya gerçekten katlanamazdı. Bu yüzden bütün gücüyle kendini zorlamıştı, salt bu ahlak kaygısıyla. Ve o zaman içinde bir şeyler kopmuş, donup kalmıştı, işlemez olmuştu. Şimdi yeniden canlanması, yeniden harekete geçmesi için zaman gerekti. Amma boktan iş dedi Boris. Şimdi Lola'yı düşününce o bana ihtiyar bir kadınmış gibi geliyor. İviç kötü kötü güldü. Boris rahatsız oldu. Haksızlık etmiş olmak korkusuyla acele ekledi. Ama o şu anda hiç de eğlenmiyordur herhalde. Onun acı çekmesini istemem. İviç şarkı söyler gibi. Ondan kolay ne var dedi. Atla bir taksiye git gör onu. Boris İviç'in kendisine bir tuzak hazırladığını fark ederek aceleyle gitmeyeceğim dedi. Bir kere onu hep o ölmüş kaskatı kesilmiş haliyle görüyorum. Sonra Matthew'un benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynayabileceğini sanmasını istemiyorum. Bu noktada direnecekti. O Ortiger değildi. İviç tatlı bir sesle seninle kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı biraz da doğru ama dedi. Bu domuzuna bir laftı. Boris bunu hissetti ama öfkelenmemişti. İviç iyi niyetliydi. Onun Lola'yla arasını açmak istiyordu. Bunu Boris'in iyiliği için yapıyordu. Her zaman herkes Boris'in iyiliğini isterdi ama bu iyi insandan insana değişiyordu. Kendine güvenen bir insan tavrıyla ona bu zanlı veriyorum dedi. Mahsus yapıyorum. Benim ona karşı kullandığım taktik bu. Fakat o söz ta içinde bir yere dokunmuştu. Matthew'ya kızıyordu şimdi. Oturduğu yerde sinirli hareketlerle kımıldamaya başladı. İviç ona kaygıyla bakıyordu. Çok fazla, çok uzun düşünüyorsun küçüğüm dedi. Onun gerçekten ölmüş olduğuna kendini inandır, bitti gitti. Evet gerçekten dedi Boris. En kolayı o ama yapamıyorum. İviç eğlenmiş görünüyordu. Ne tuhaf dedi. Halbuki ben yapabiliyorum. Ben insanları gözlerimle görmedim mi onlar benim için yoktur artık. Yaşamıyorlarmış gibi olur. Boris hayranlıkla kardeşine baktı ve sustu. Kendisinin böylesine bir irade göstermesine imkan yoktu. Sonra birden, acaba parayı almış mıydı diye sordu. Eğer aldıysa yandık. Hangi para? Lola'dan 5.000 frank istiyordu. Bak sen. Ev için tedirgin ve huzursuz bir hali vardı. Boris, acaba dilimi tutsaydım daha mı iyi olurdu diye düşündü. Evet, iki kardeş birbirlerine her şeyi söylerlerdi. Ama ara sıra insanın söylemeyeceği bir şey de olurdu. Sanki Matthew'ye diş biliyorsun dedi. İviç dudaklarını sımsıkı kapatarak sinirime dokunuyor dedi. Bu sabah bana erkeklik numarası yapmaya kalkıştı. Evet dedi Boris. Kendi kendine İviç'in ne demek istediğini sordu ama ona belli etmedi. Onlar bir sözle bir bakışla anlaşmalıydılar yoksa işin sihri bozulurdu. Bir sessizlik oldu sonra birden İviç kalk gidelim buradan dedi. Dom'u hiç sevmiyorum, ben de dedi Boris. Kalktılar ve kahvehaneden çıktılar. İviç Boris'in koluna girdi. Boris içinde belirsiz ama yapışkan bir kusma ihtiyacı duyuyordu. Günlerce böyle surat asar mı dersin diye sordu. İviç sabırsız, yok be dedi, geçer. Boris kötü niyetli bir kurnazlıkla güldü. Sana da kızıyor. İviç güldü. Eh zannederim ama bunun için sonra ağlarım. Şimdi düşünecek başka şeylerim var. Boris utanmıştı. Gerçekten dedi. Canın sıkkın değil mi? Berbat haldeyim. Sınavlar yüzünden ha? İviç omuz silkti, yanıt vermedi. Sessizce yürüdüler. Boris İviç'in böylesine üzen şeyin gerçekten sınavlar olup olmadığını düşünüyordu. Öyle olmasını yeğlerdi zaten. Öylesi daha ahlaka uygun oluyordu. Başını kaldırdı, baktı ve Montparnasse bulvarının bu gümüş rengi ışık altında çok güzel olduğunu fark etti. İnsan kendini sonbaharda sanırdı. Boris sonbaharı çok severdi. Geçen sonbahar Lola'yı tanımıyordum diye düşündü. Ve o anda içinde bir kurtuluş hissetti. Yaşıyor. İlk kez donmuş bedenini karanlık odada bırakıp kaçtığından beri ilk kez onun yaşadığını hissediyordu. Bu bir ölümden sonra dirilişti sanki. Matthew beni uzun zaman suçlayamayacak diye düşündü. Madem Lola ölmedi. O ana kadar Boris Lola'nın ıstırap çektiğini, kuşkularla kıvranarak kendisini beklediğini biliyordu. Ama bu ızdırabın, bu acı dolu bekleyişin bütün umutlarını yitirmiş olarak ölen insanlarınki gibi çaresiz ve umutsuz olduğunu sanıyordu. Ama yanlıştı. Zarlar yanlış atılmıştı. Lola yaşıyordu. Yaşıyor ve yatağında gözleri iri iri açılmış bekliyordu. İçinde capcanlı bir öfke vardı. O her zaman Boris randevularına geç geldiği günler duyduğu küçücük öfke. Başka herhangi bir öfkeden ne daha az ne daha çok saygıdeğer bir öfke. Yalnızca belki biraz daha güçlü. Ona ölülerin yaşayandan beklediği o kararsız, belirsiz ve korkutucu zorunluluklarla bağlı değildi. Fakat ciddi ve gerçek görevleri vardı ona karşı, tıpkı aile bağlarının gerektirdiği borçlar gibi. Boris birden Lola'nın yüzünü tiksinmeden hatırlayabildi. Hatırladığı bir ölünün donmuş yüzü değildi. Dün gece kendisine çılgın bir umutsuzlukla "Yalan söylüyorsun, Picard'ı görmedin sen!" diye bağırdığı an gördüğü o hala genç ve öfkeli güzel yüzdü. Ve aynı anda bunca rezalete sebep olmuş o yapmacık ölüye içinde taş gibi bir hınç duydu. Bizim otele gitmeyeceğim dedi. Beni aramaya gelebilir. Claude'da kalırsın. Evet. Ev için aklına bir şey gelmişti. Ona mektup yazarsın dedi. Daha kolay olur. Lola'ya mı? Olmaz öyle şey. Neden? Pekala olur. Ne yazacağım bilemem. Ben yazarım sana kas kafalı. Peki ama ne diye yazayım? Ne söyleyeyim ona? Evet şaştı. İşi kökünden halletmek istemiyor muydun? Bilmiyorum. Evet şaşırmış ve öfkelenmişti ama üstelemedi. Hiçbir zaman ısrar etmezdi. Bu onun oyunuydu. Kesin olan bir şey vardı. Boris Matthew ile Evet arasında yere çok sıkı basmak ve adımlarını çok dikkatli atmak zorundaydı. Şimdilik Lola'yı tekrar görmeyi istemediği gibi onu yitirmeyi de göze alamıyordu. Bakalım dedi. Şimdiden oturup düşünmenin yararı yok. Bu geniş caddede kendini mutlu hissediyordu. İnsanların güzel, keyifli yüzleri vardı. Boris hemen de hepsini yarım yamalak tanıyordu. Sonra leylak çiftliği mağazasının geniş camlarını okşayan incecik güler yüzlü güneş ışınları vardı. "Acıktım," dedi İviç. "Bir şeyler yiyeceğim." Üzerinde kocaman harflerle Demaria yazılı bir dükkana girdi. Boris dışarıda bekliyordu. Kendini yeni yataktan kalkmış bir hasta gibi güçsüz ve yumuşamış hissediyordu ve belli ona küçük bir zevk verebilecek minik bir anı bulmaya çabalıyordu. Birden düşüncesi tarihi ve etimolojik argo kılavuzu üzerinde durdu ve içi ısınıverdi. Kitap şimdi yatağının başucundaki masanın üzerinde duruyordu. Odada ondan başka bir şey görünmüyordu artık. O değerli bir eşya, bir antika diye büyük bir sevinçle düşündü. Kral bir iş yaptım vallahi. Sonra bir mutluluk hiçbir zaman yalnız başına gelmeyeceği için bu kez de bıçağı hatırladı. Onu cebinden çıkardı ve baktı. İşler gümüş gene diye keyifle mırıldandı. Şu bıçağı daha dün almıştı ama onun şimdiden bir geçmişi, yaşanmış bir serüveni vardı. Dünyada en çok sevdiği iki insanın etine batmış ve yarmıştı. Ustura gibi kesiyor diye düşündü. Bir kadın geçti ve ona dikkatle, ısrarla baktı. Çok güzel giyinmişti. Boris kadını arkadan görmek için döndü, kadın da dönmüştü. Birbirlerine anlamlı gözlerle baktılar. "Geldim," dedi İviç. Elinde kocaman iki Kanada elması vardı. Birini kalçasının üzerine sürterek temizledi, adam akıllı parlayınca ısırdı, öbürünü Boris'e uzattı. "Yok, istemem," dedi Boris. "Acıkmadım." Sonra ekledi. "Beni şaşırtıyorsun." "Neden?" "Elmaları popona sürtüyorsun, sonra da yiyorsun. Temizlensin diye yapıyorum." "Şu kadına bak," dedi Boris. "Geçerken bir hallendi ki görme." İviç elmayı babacan bir rahatlıkla ısırdı, ağzı dolu. "Gelen mi?" diye sordu. "O değil," dedi Boris. "Arkanda." İviç dönüp baktı ve kaşlarını kaldırdı. Kısaca, "Çok güzel," dedi. "Üstündekilere dikkat ettin mi? Şöyle bir karı ayarlayamadan ölürsem yuh olsun bana. Şöyle zengin, yüksek sosyeteden bir kadın. Ne keyiftir kim bilir." İviç uzaklaşan kadının ardından bakmaya devam ediyordu. İki avucunda birer elma vardı. Sanki onları kadına uzatacakmış gibi. Boris cömert bir tavırla, "Ben bırakırsam sana aktarırım," dedi. İviç elmayı dişledi. "Deme be," dedi. Sonra Boris'i kolundan yakalayarak sürükledi. Montparnasse bulvarının karşı kaldırımında bir Japon mağazası vardı. Karşıya geçtiler ve mağazanın önünde durdular. "Küçük kadehlere bak," dedi İviç. "Sake içmek için o. Nedir o?" "Pirinç rakısı." "Sonra gelip şunlardan alayım. Çay fincanı yaparım. Ama çok küçük. Bir tane içeceğime birkaç kere içerim. Ya da altısını birden doldurur, peş peşe içersin." İviç kendinden geçerek "Evet, evet," dedi. "Önüme 6 bardak çay koyarım. Bir birinden içerim, bir öbüründen." Birkaç adım geriledi ve dişleri kısılmış, ihtiraslı bir sesle "Ah," dedi. "Bütün dükkanı almak isterdim." Boris kardeşinin Biblo'lara karşı olan delice aşkına kızıyordu. Ama gene de içeri girmek istedi. İviç kolunu tuttu. "Yok, bugün olmaz, gel." Denfer Rochora sokağına saptılar. İviç, "Böyle bir alay ufak tefeğim olsun diye ama odalar dolusu tıka basa kendim paralı bir moruğa satabilirim," dedi. Boris sertçe, "Beceremezsin," dedi. "Bu da bir sanattır. Herkes yapamaz. Öğrenmek ister." Yavaş yavaş yürüyorlardı. Bu bir mutluluk anıydı. İviç herhalde sınavları unutmuştu. Yüzü aydınlıktı, keyifliydi. Böyle anlarda Boris ikisinin iki ayrı insan değil, bir ve tek varlık olduklarını sanırdı. Gökte kocaman masmavi parçalarla beyaz kümeler kaynaşıyordu. Ağaçların üzerinde yapraklar yağmurla ağırlaşmıştı. Havada çok hafif odun yanığına benzer bir koku vardı, bir köyün sokaklarındaki gibi. İviç ikinci elmayı ağzına götürürken, "Böyle havaya bayılırım," dedi. "Biraz rutubet var ama insana yapışmıyor. Hem insanın gözlerini de rahatsız etmiyor. Şimdi rahatça 20 kilometre yürüyebilirim." Boris kaçamak gözlerle oralarda kahvehaneler olduğunu gördü. İviç'in 20 kilometre yol yürümekten dem vururken kahvehanenin birine çöküverdiği görünmemiş şey değildi. İviç Belfort aslanına bakarak heyecanla, "Şu aslan çok hoşuma gidiyor," dedi. "İnsanı büyülüyor." "Ya," dedi Boris. Kardeşinin zevklerini paylaşmadığı zaman bile ona saygı gösterirdi. Zaten Matthew da bu konuda çok nazik davranmıştı. Kardeşinizin acayip zevkleri var demişti. Ama bu en kusursuz zevklerden daha değerli bence, çünkü derin ve içten. Bu şartlar altında tartışmaya gerek kalmıyordu. Fakat Boris kendisi klasik güzelliği tercih ediyordu. Arago bulvarına mı sapıyoruz diye sordu. Arago bulvarı hangisi? Bu. Ne güzel, oraya sapalım. Pırıl pırıl her taraf. Konuşmadan yürüdüler. Boris kardeşinin yavaş yavaş kapandığını fark ediyordu. Hareketlerinde sinirli bir hava vardı. Ayaklarını mahsus burka burka yürümeye başlamıştı. Boris korkuyla gene can çekişmeye başlayacak diye düşündü. Evet, sınavların sonucunu öğreneceği zaman her seferinde böyle can çekişirdi. Boris başını kaldırdı ve onlara doğru gelen işçileri gördü. Adamlar alaylı gözlerle bakıyor, gülüyorlardı. Boris bu alaylara alışıktı, hatta gülerek karşılıyordu. Hiç başını kaldırmamıştı, adamları fark etmemişti bile. Genç işçiler onların hizasına gelince ikiye ayrıldılar. İkisi Boris'in sağından, öbürleri Ivic'in solundan geçti. Biri, bir sandviç yapalım mı diye laf attı. Boris nezaketle, pis serseri dedi. O anda Ivic yerinden sıçradı ve bir çığlık attı. Elini ağzına kapatarak hemen sustu. Kıpkırmızı olmuştu. Utancından kekeleyerek, beni sokak karısı sandılar galiba dedi. İşçiler çoktan uzaklaşmışlardı. Boris şaşkın, ne var diye sordu. Ivic tiksintiyle, çimrikledi beni dedi, hayvan herif. Sonra sert bir sesle ilave etti. Sokak ortasında bağırdım dedi. Ne ayıp, Boris öfkeyle, hangisi yaptı diye sordu. Ivic kolunu tuttu, rica ederim rahat dur. 4 tane öküz gibi herif, hem zaten yeteri kadar kepaze oldum. Boris, seni çimrikledi diye değil ama ben yanındayken sana böyle şeyler yapabilmeleri beni deli ediyor. Yanında Matthew varken sana kimse elini süremiyor. Beni ne sanıyor bunlar yani? Ivic kederle, bu böyle işte küçüğüm dedi. Ben de seni koruyamıyorum, saydıramıyoruz kendimizi. Birbirlerine sokuldular, sımsıkı kol kola girdiler. Kendilerini öksüz, kimsesiz, sahipsiz hissetmişlerdi. Birkaç dakika sonra Ivic, burası da ne diye sordu. Kestane ağaçlarının yeşili arasında simsiyah görünen yüksek bir duvarı gösteriyordu. Orası sante dedi Boris, hapishane. Korkunç dedi Ivic. Ömrümde bu kadar korkunç bir şey görmedim. Kaçan oluyor mu acaba? Çok zor herhalde. Bir mahkumun duvardan atlayıp kaçmış olduğunu bir yerlerde okumuştum. Çok eskiden. Galiba ağaçlardan birine atmış kendini, oradan aşağı inmiş. Ivic düşündü, sonra kestane ağaçlarından birini göstererek ''Bu ağaçta herhalde'' dedi. ''Şuradaki sıralardan birine otursak mı? Yoruldum. 5 dakika dinlenelim. Hem belki yeni bir mahkumun atladığını görürüz burada.'' Boris gönülsüz ''Belki'' dedi. ''Ama onlar bu işi gece yaparlar.'' Karşıya geçtiler ve sıralardan birine oturdular. Tahtalar ıslaktı. Ivic zevkle ''Oh'' dedi ''Ne güzel, serin serin.'' Ama oturur oturmaz sinirli hareketlerle kıpırdanmaya, saçlarını çekiştirmeye başladı. Boris o saçlarını yolmasın diye eline vurmak zorunda kaldı. Elime bak dedi Ivic, buz gibi. Gerçekti ve Ivic sapsarıydı. Acı çekiyordu. Sanki tüm gövdesi için için hıçkırır gibi titriyordu. Boris onun kederli, umutsuz yüzünü görünce kendini Lola'yı sevecenlikle düşünmeye zorladı. Ivic birden başını kaldırdı, kararlı bir tavırla ''Zarların cebinde mi?'' diye sordu. Evet, Matthew, Ivic'e küçük bir Maroken torba içinde oyun zarları hediye etmiş, Ivic de bunu Boris'e vermişti. Akıllarını estikçe oynuyorlardı. ''Oynayalım'' dedi Ivic. Boris deli torbayı çıkardı, Ivic ilave etti. ''İki maaş, bir bel. Hadi başla bakalım.'' Birbirlerinden uzaklaştılar. Boris ata biner gibi oturdu. Zarları sıranın üzerine doğru attı. Karedam dedi. Senden nefret ediyorum dedi Ivic. Kaşlarını çattı ve zarları atmadan önce bir şeyler mırıldanarak parmaklarına üfledi. Bu bir çeşit duaydı sanki. Boris iş ciddi diye düşündü. Sınavlar için zar atıyor. Ivic zarları attı ve kaybetti. 3 dam atmıştı. Boris'e ateş saçan gözlerle bakarak bir dahaki manşa dedi ve bu kez 3 as attı. Bu sek dedi, 3 asım var. Boris zarları attı ve bir kare askı edeceğini anladı. Fakat zarlar henüz yere oturmadan elini onları toplamak istermiş gibi uzattı ve hızla parmak uçlarıyla zarların ikisini hafifçe itti. Bir asla bir pokerin yerine iki ruha geldi. Üzgün bir sesle döper dedi. İviç heyecanla bir manşım var dedi. Beli oynuyorum. Boris kendi kendine zarlarla oynadığını İviç'in görüp görmediğini soruyordu. Ama bu o kadar önemli değildi. Çünkü İviç nasılsa yalnızca sonuca bakıyordu. Beli 2'ye karşı 1'le Boris tek zar atmadan kazandı. Kısaca iyi dedi. Bir daha oynamak ister misin? Hayır hayır dedi. İstemez. Sınavları atlayıp atlayamadığımı anlamak için oynamıştım. Bilmiyordum dedi Boris. Öyleyse iyi atlamışsın. İviç omuz silkti. Hiç sanmıyorum dedi. Sustular ve yan yana başları önlerinde oturdular. Boris İviç'e bakmıyordu ama onun titrediğini duyuyordu. Öf terledim dedi İviç. Ne iğrenç. Avuçlarımın içi sırsıklam. Korkudan sırsıklamım. Heyecandan az önce buz kesen sağ eli şimdi ateş gibi yanıyordu. Sol eli sarılmış sarmalanmış hareketsiz dizlerinin üzerindeydi. Şu sargı sinirime dokunuyor dedi İviç. Savaşta sakatlanmış heriflere döndüm. Şeytan kaldır şu bezleri at diyor. Boris yanıt vermedi. Uzakta bir saat çaldı. İviç sıçradı. Şaşkın bir sesle saat yarım mı diye sordu. Boris kol saatine bakarak 1:30 dedi. Birbirlerine baktılar ve Boris eh dedi. Vakit geliyor. Ben bir gidip bakayım. İviç ona yapıştı ve kollarını sımsıkı omuzlarına sararak söylendi. Gitme Boris canım gitmeni istemiyorum. Bir şey bilmek istemiyorum. Bu gece trene atlayıp Laon'a döneceğim. Sonra bir şey bilmek istemiyorum. Boris sevgiyle boşuna telaşlanıyorsun dedi. Öğrenmek zorundayız. Çünkü annen baban sorduğu zaman onlara sonuçları söylemen gerekecek değil mi? İviç kollarını indirdi. Öyleyse git hadi dedi. Ama hemen dön. Seni burada bekliyorum. Boris şaşırdı. Burada mı? Oraya kadar birlikte gelmek istemez misin? Orada Cartier Latin'deki kahvelerden birinde oturur beklerdin. Hayır hayır dedi İviç. Burada bekleyeceğim. Pekala nasıl istersen. Ama yağmur başlarsa. Boris lütfen bana eziyet etme. Çabuk git hadi. Burada oturacağım. Yağmur yağsa, yer yerinden oynasa gene oturacağım. Çünkü ayağa kalkacak gücüm yok. Bacaklarım tutmuyor. Parmağımın ucunu bile kımıldatacak mecalim yok. Boris kalktı ve acele adımlarla uzaklaştı. Karşı kaldırıma geçince arkasını dönerek baktı. İviç'i arkadan görüyordu. Sıranın üzerine yığılmış, başı omuzlarına gömülü, ihtiyar bir dilenciye benziyordu. Hiç belli olmaz, belki de geçmiştir diye mırıldandı Boris. Birkaç adım attı ve birden Lola'nın yüzünü gördü. Gerçek yüzünü. Acı çekiyor diye düşündü ve kalbi şiddetle çarpmaya başladı. 28. ayrımın sonu, sayfa 228.